Kur'an-ı Kerim mucizesi. Sual: Muhammed aleyhisselam efendimizin mucizelerinin en büyüğü nedir? Cevap: Kur'an-ı Kerim'dir. Bugüne kadar gelen bütün şairler, edebiyatçılar, Kur'an-ı Kerim'in nazmında ve manasında aciz ve hayran kalmışlardır. Bir ayetin benzerini söyleyememişlerdir. İcazı ve belagati insan sözüne benzemiyor. Yani bir kelimesi çıkarılsa veya bir kelime eklense, lafzındaki ve manasındaki güzellik bozuluyor. Bir kelimesinin yerine koymak için başka kelime arayanlar bulamamışlardır. Nazmı Arap şairlerinin şiirlerine benzemiyor. Geçmişte olmuş ve gelecekte olacak nice gizli şeyleri haber vermektedir. İşitenler ve okuyanlar tadına doyamıyorlar. Yorulsalar da usanmıyorlar. Okuması veya dinlemesi, sıkıntıları giderdiği sayısız tecrübelerle anlaşılmıştır. İşitenlerden kalplerine dehşet ve korku çökenler, bu sebepten ölenler bile görülmüştür. Nice azılı gayrimüslimler, Kur'an-ı Kerim'i dinlemekle kalpleri yumuşamış, imana gelmişlerdir. Gayrimüslimlerden ve muattala, melahide ve karamita denilen Müslüman ismini taşıyan zındıklardan, Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeye, bozmaya ve benzerini söylemeye çalışanlar olmuşsa da, hiçbiri arzularına kavuşamamıştır. Bütün ilimler ve tecrübeyle bulunamayacak güzel şeyler ve iyi ahlak ve insanlara üstünlük sağlayan meziyetler ve dünya ve ahiret saadetine kavuşturacak iyilikler ve varlıkların başlangıcı ve sonu hakkında bilgiler ve insanlara faydalı ve zararlı olan şeylerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de açıkça veya kapalı olarak bildirilmiştir. Kapalı olanlarını erbabı anlayabilmektedir. Semavi kitapların hepsinde, Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de bulunan ilimlerin ve esrarın hepsi Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de mevcut ilimlerin hepsini ancak Allahü Teala bilir. Çoğunu sevgili peygamberine bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okumak çok büyük bir nimettir. Allahü Teala bu nimeti Habibinin ümmetine ihsan etmiştir. Melekler bu nimetten mahrumdurlar. Bunun için Kur'an-ı Kerim okunan yere toplanır, dinlerler. Bütün tefsirler, Kur'an-ı Kerim'deki ilimlerden çok azını bildirmektedirler. Kıyamet günü, Peygamber Efendimiz minbere çıkıp, Kur'an-ı Kerim okuyunca, dinleyenler bütün ilimlerini anlayacaklardır. Mucize olarak onlara Kur'an yetmez mi? Kur'an-ı Kerim, misli olmayan büyük bir mucizedir. Aşağıda beyan edeceğimiz gibi, içinde en derin ilmi ve fenni bilgiler, bütün dünyada bugüne kadar yapılmış medeni kanunlara numune teşkil edecek ilmi ve hukuki esaslar, eski tarihe ait birçok bilinmeyen malumat, insanlara verilebilecek en büyük ahlak esasları, nasihatler, dünya ve ahiret hakkında en mantıki izahat esasları ve bunlara benzer o zamana kadar hiçbir kimsenin bilmediği, bilemediği, tasavvur bile edemediği hususlar vardır. Bunlar kimsenin söyleyemeyeceği yüksek bir ifadeyle beyan edilmiştir. Peygamber Efendimiz ümmi idi. Yani kimseden bir şey okumamış, öğrenmemiş, hiçbir şey yazmamıştı. Ayet-i kerimede mealen buyruluyor ki, ey Muhammed aleyhisselam! Bu Kur'an-ı Kerim sana indirilmeden önce, sen daha önce bir kitaptan okumuş ve elinle de onu yazmış değildin. Eğer öyle olsaydı, batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi. Ankebut Suresi 48. Ayeti. Müşrikler Kur'an-ı Kerim'i başkasından öğrenmiş veya önceki semavi kitaplardan almış derlerdi. Yahudiler de onun vasfı Tevrat'ta ümmi olarak bildirilmiştir. Buysa ümmi değil diye şüpheye düşerlerdi. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala tarafından vahyedilen muazzam bir eserdir. Şimdi bunu tetkik edelim. Bir yeni peygamber zuhur edince, onun etrafında toplanan halk, ondan mucizeler bekler. Gerek Musa aleyhisselam, gerek İsa aleyhisselam, peygamberliklerini ispat etmek için mucizeler göstermek zorunda kaldılar. Hakikatte bu mucizeler ancak Allahü Teala'nın emir ve müsaadesi ve yaratmasıyla meydana geldi. Bizim gibi insan olan peygamberler kendiliklerinden mucize yapamazlar. Mucize ancak Allahü Teala tarafından yaratılır. Peygamberler ancak Allahü Teala'nın yarattığı mucizeleri insanlara gösterirler. Allahü Teala Peygamber Efendimize en büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i vahyetmiştir. Kur'an-ı Kerim mucize olduğu muhakkak olan en büyük kitaptır. Halbuki insanlar Muhammed Aleyhisselam'dan semadan bir kitap indirilmesini veya bir dağı altına çevirmesini istiyorlardı. Ayet-i kerimelerde mealen buyruluyor ki, ona Rabbinden başkaca mucizeler indirilmeli değil miydi derler. Ey Habibim, sen onlara de ki, mucizeler Rabbimin katındadır. Allahü Teala'nın kudreti ve iradesiyle olur. Ne zaman ve nasıl isterse öyle yaratır. Bunları yapmak benim elimde değildir. Doğrusu ben ancak onun azabını size tebliğ edici, haber vericiyim. Kur'an gibi bir kitabı sana indirmiş olmamız, onlara mucize olarak yetmez mi? Elbette inanan kavim için onda rahmet ve ibret vardır. Ankebut Suresi 50-51. Ayetler. O halde Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bu Allah kitabı değildir, onu Muhammed yazmıştır diyebileceklere karşı da, Allahü Teala yukarıda meal-i şerifini bildirdiğimiz Ankebut suresinin 48. ayetinde cevap vermiştir. Böyle şüphelere mahal bırakmamıştır. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmi, yani okuma yazma öğrenmemiş olduğunu bildirmiş ve bu sebepten Kur'an-ı Kerim'in ancak Allahü Teala tarafından vahyedilebileceğinin anlaşılmasını dilemiştir. Allahü Teala Nisa suresinin 82. ayetinde mealen, hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Allah'tan başkasından gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık bulurlardı buyurulmuştur. Allah kelamı olmadığını öğrendiğimiz bugünkü Kitab-ı Mukaddes'te, Tevrat ve İncil'lerde pek çok ihtilaflar vardır. Bu da bunların asılları bozularak sonradan insan eliyle yazılmış olduklarını ispat etmektedir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in büyük bir mucize olduğunu beraber görelim. Bir kitabın mucize olması için, onun çok belagatli bir lisanla yazılmış olması, kimsenin o zamana kadar bilmediği, duymadığı hakikatleri, hikmetleri ortaya koyması ve eserin hiçbir kimsenin yapamayacağı bir tarzda tertip edilmiş bulunması lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in lisanının belagati hakkında çok misal verilmiştir. Bu husus esasen bütün dünya tarafından kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in belagatini inkar eden tek insan yoktur. Kur'an-ı Kerim'de o zamana kadar hiç bilinmeyen hususlar zikredilmiş midir? Bunu tetkik edelim. Bugün dünyamızın nasıl meydana geldiği hakkında büyük ansiklopedilerde ve fen adamlarının kitaplarında şu malumat vardır. Milyarlarca sene evvel bütün kainat, evren, bir tek parçadan ibaretti. Bu tek parçanın ortasında birdenbire büyük bir infilak oldu ve bu tek parça birçok parçalara ayrıldı. Parçaların her biri başka bir cihete doğru gidiyordu. Nihayet bu parçaların bazıları birbirleriyle birleşerek muhtelif seyyareler, yani gezegenler ve ayrı ayrı galaksiler, yani samanyolları, güneşler ve peykler, yani aylar meydana getirdiler. Artık fezada, uzayda, bu ilk patlamaya karşı bir mukavemet kalmadığından, bu seyyareler ve uydular ve bunların içinde bulundukları galaksiler, fezada kendi mahreklerinde, yani yörüngelerinde, devretmeye, dönmeye ve yüzmeye devam ettiler. Dünya, içinde güneşin de bulunduğu bir galaksidir. Kainatta sayılamayacak kadar çok galaksiler vardır. Kainat, gittikçe genişleyen bir manzume, sistemdir. Galaksiler, yavaş yavaş dünyadan uzaklaşmaktadır. Çünkü kainat genişlemektedir. Bir kere süratleri ziyanın süratine varırsa, artık öteki galaksileri görmemize imkan kalmayacaktır. şimdiden daha kuvvetli teleskoplar yapmaya mecburuz. Zira bir müddet sonra onları göremeyeceğimizden korkmaktayız, diyorlar. Kendileriyle görüştüğümüz fen adamlarına, bu neticeye ne zaman vasıl oldunuz dediğimiz vakit, şöyle böyle 50-60 seneden beri bütün dünya fen adamları bu kanaatlerde birleşmiştir demektedirler. 50-60 sene dünya hayatında çok kısa bir fasıladır. Şimdi hemen şu hususta ayet-i kerimelerde ne buyurulduğuna bakalım. İnkar edenler, gökler ve ert küresi birbirlerine yapışıkken onları ayırdığımızı bilmezler mi? Enbiya suresi 30. ayeti. İnkar edenlere bir delil de gecedir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar, döner. Yasin suresi 37-38. ayetler. Demek oluyor ki Allahü Teala fen adamlarının ancak 50-60 sene evvel meydana çıkarabildikleri dünyanın yaratılışını bundan tam 1400 sene evvel insanlara bildirmiştir. Şimdi yine fen adamlarına dönelim. Biyologlar, bugün hayatın nasıl meydana geldiğini şöyle açıklıyoruz. Dünyanın ilk havasında amonyak, oksijen ve karbonik asit vardı. Yıldırımların tesirleriyle bunlardan amino asitler meydana geldi. Milyarlarca sene evvel ilk defa su içinde protoplazma husule geldi. Bunlardan ilk amipler meydana çıktı. Hayat suda başladı. Sudan karaya çıkan canlılar, havadan amino asitleri alarak proteinli bünyeler meydana getirdiler. Görüldüğü gibi bütün canlılar sudan gelmektedir ve ilk canlılar suda teşekkül etmiştir, diyorlar. Şimdi ayet-i kerimelerde ne buyurulduğuna bakalım. İnkar edenler, bütün canlıları sudan yarattığımızı bilmezler mi? Enbiya suresi 30. ayeti. İnsanı sudan, meniden yaratarak erkek ve kadın akrabalar yapan Allah'tır. Furkan suresi 54. ayeti. Yerin yetiştirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden, bütün çiftleri yaratan Allahü Teala, her türlü ayıp ve noksandan münezzehtir. Yasin suresi 36. ayeti. Burada nebatatı ve hayvanatı tetkik edenlere ve bunların yanında bilmedikleri şeyler buyurarak, insanların ancak zamanla ve yavaş yavaş bulabildikleri atom enerjisi gibi yeni kaynakları inceleyen ilim adamlarına imalar, işaretler vardır. Nitekim ayet-i kerimede mealen buyuruluyor ki, gökleri ve yerleri yaratması, renklerinizin ve lisanlarınızın ayrı olması, onun varlığının ayetlerinden, İşaretlerindendir. Doğrusu burada alimler, yani anlayış sahipleri için ibret vardır. Rum suresi 22. ayeti. Demek oluyor ki, lisan ve renk farklarında henüz bizim bugün daha bilemediğimiz bazı incelikler vardır. Bunlar zamanla meydana çıkacaktır. Şimdi dünyanın sonu hakkındaki malumatımızı tetkik edelim. Fen adamları, dünyanın muhakkak sonu gelecektir. Nitekim kainatta bazen bir seyyare parçalanıp ortadan kaybolmaktadır. Bizim tetkiklerimize göre dünyamız önceden kat'i olarak hesap edemediğimiz bir zaman sonra muvazenesini kaybederek paramparça olacaktır demektedirler. Halbuki bunu Kur'an-ı Kerim bize 1400 sene evvel bildirmiştir. Ayet-i kerimelerde mealen buyruluyor ki, yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı zaman, Zilzal suresi 1-2. ayetler. Size varlığına ve birliğine delalet eden ayetlerini, mucizelerini gösteren, size gökten rızk indiren O'dur. Bu ayetlerden, işaretlerden, Allah'a inananlardan başkası ibret almaz. Mümin suresi 13. ayeti. Buradaki gökten rızk indiren tabiri, çok kereler Musa aleyhisselam ve kavmi, çölde yolunu kaybettiği zaman gökten inen kudret helvası denilen ve bugün de susuz yerlerde peyda olan manna adlı şekerli maddeyi işaret olabilir denilmiştir. Halbuki bu açıklama yanlıştır. Tefsir kitaplarında ayet-i kerimedeki size gökten rızk indiren mealindeki kısım, size gökten rızkınızın sebebi yağmur ve gayrilerini, kar ve rutubet indiren Allahü Teala'dır şeklinde tefsir buyurulmuştur. Çünkü Allahü Teala bizim rızkımızı hakikaten semadan indirmektedir. Bunu biraz izah edelim. Bugün en büyük fen adamları dünyada albüminlerin, proteinlerin nasıl meydana geldiğini şöyle izah etmektedir. Yağmurlu günlerde yıldırım ve şimşeklerin tesirleriyle havadaki oksijen ve azot birleşerek renksiz azot monoksit gazını meydana getirmekte, bu gaz tekrar oksijenle birleşerek turuncu renkli azot dioksit, diğer taraftan yine yıldırım ve şimşeklerin tesiriyle havadaki rutubet ve azottan amonyak meydana gelmektedir. Azot dioksit ise rutubetin tesiriyle nitrik aside dönüşmekte, bu sefer nitrik asitle amonyak yine havada bulunan karbonik asitle birleşerek amonyum nitrat ve amonyum karbonat hasıl olmakta, meydana gelen bu tuzlar yağmurla yeryüzüne inmektedir. Yeryüzünde bu tuzlar toprakta bulunan kalsiyum tuzlarıyla birleşerek kalsiyum nitratı meydana getirmekte, bu tuz da nebatat yani bitkiler tarafından mahs edilerek, emilerek onların yetişmesine sebep olmaktadır. Bu nebatatı yiyen insanlarda ve hayvanlarda o maddeler muhtelif proteinlere, ki bunların arasında albüminler de vardır, tehavül etmekte ve bu hayvanların etlerini, sütlerini, yumurtalarını yiyen insanları beslemektedir. O halde insanların rızkı Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş olduğu gibi semadan gelmektedir. Şimdi bir de Musa aleyhisselam zamanında tanrılık iddiasında bulunan Firavun'un ibret için ne olduğuna bakalım. Ey Firavun, senden sonra geleceklere ibret olman için bugün senin bedenini cansız olarak kurtaracağız. İşte insanlardan birçoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler. Yunus suresi 92. ayeti. Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen isimdir. Mısır'a hakim olan 26 Firavun sülalesi vardır. Her sülalede çeşitli firavunlar asırlarca hükümdarlık etti. Musa aleyhisselam zamanındaki Firavun, tanrılık iddiasında bulundu. Kendisine secde etmeyenlere ve Musa aleyhisselama inananlara işkence ve zulümler yaptı. Bu Firavun, 400 sene yaşamış, bir defa baş ağrısı görmemişti. Eğer bir defa başı ağrısaydı, bu saygısızlık hatırına gelmezdi. Musa aleyhisselam, Mısır'a gelip Firavun'u dine davet etti. Firavun kabul etmedi. Yanındaki veziri Haman'a sordu. O da, Musa büyük sihirbazdır. Bizi aldatıp, memleketimizi elimizden almak istiyor, dedi. Böylece Firavun'un imana gelmesine mani oldu ve iman eden hanımı Asiye'nin de şehit olmasına sebep oldu. Musa aleyhisselamın mucizelerine Firavun inanmadı. Kafirlerin suları kan oldu, kurbağa yağdı, cilt hastalıkları oldu. 3 günlük karanlık devam etti. Firavun bu mucizeleri görünce korktu. Musa aleyhisselamla inananların Mısır'dan gitmesine izin verdi. Sonra Firavun bu iznine pişman oldu. Askerlerle arkasına düştü. Kızıldeniz'in Süveyş kısmında askerleriyle birlikte boğuldu. Firavun'un Musa aleyhisselama ve ona inanan kimselere karşı yaptığı işler hakkında Bekara, Kasas, Taha, Şuara, Tahrim, Gafir yani Mü'min, Araf, Yunus, Zuhruf, Duhan, İsra, Saffat, Ankebut surelerinde bilgi verilmektedir. Yunus suresi 92. ayeti kerimesinde mealen, ey Firavun! Senden sonra geleceklere ibret olman için bugün senin bedenini cansız olarak kurtaracağız. İşte insanlardan birçoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler buyurulmaktadır. 3000 seneden fazla bir zaman önce ölen bu Firavun'un cesedi mumyalanmış olarak değil, ibret-i alem için mumyasız olarak korunmuştur. Tam bir ibret vesikası olarak vücudu hiç bozulmamış, etleri çürümemiş, ve tüyleri dahi dökülmemiş şekilde ve secde eder vaziyette bulunmuştur. Firavun'un bozulmamış bu cesedi, şimdi Londra'daki British Museum'da teşhir edilmektedir. Son olarak, Kur'an-ı Kerim'in Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi olduğuna dair, herkesin bildiği bir olayı, bir hakikati burada hatırlatalım. Müslümanlığı tercih edenlerin arasında, denizaltı araştırmalarıyla bütün dünyanın yakından tanıdığı, dünyanın en meşhur denizaltı kâşiflerinden Fransız ilim adamı Kaptan Cousteau yer alıyor. Televizyonda yayınlanan Yaşayan Deniz programıyla okyanusların sırlarını bir bir gözler önüne getiren Kaptan Cousteau, İslam dinini tercih etmesine asıl sebep olan vakanın, Atlas Okyanusu'yla Akdeniz sularının birbirine karışmadığını tespit ettikten sonra, bunun 1400 sene önce dünyaya indirilen Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulduğunu görmesi olduğunu bildirdi. Kaptan Cousteau, İslam dinini tercih etmesine sebep olan hadiseyi şöyle anlattı. 1962 senesinde Alman bilim adamları, Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendeb Boğazı'nda, Kızıldeniz'in suyuyla Hint Okyanusu'nun suyunun birbirine karışmadığını bildirmişlerdi. Biz de Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in sularının birbirine karışıp karışmadığını tetkik etmeye başladık. Evvela Akdeniz'in kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve kesafetiyle ihtiva ettiği canlıları tespit ettik. Aynı tetkikatı Atlas Okyanusu'nda tekrarladık. İki su kütlesi binlerce seneden beri Cebeli Tarık Boğazı'nda birleşiyordu. Bu vaziyette iki su kütlesinin karışmasıyla tuzluluk, kesafet gibi unsurların birbirlerine müsavi, hiç olmazsa yakın olması icap ediyordu. Halbuki her iki denizin en yakın kısımlarında bile deniz suyu kendi hassasını koruyordu. Yani iki denizin birleşme noktasında bir su perdesi iki deniz suyunun birbirine karışmasına mani oluyordu. Bu hali anlattığım İslamiyet'i seçerek Müslüman olan Profesör Maurice Bussey, bunda şaşılacak bir şey olmadığını, İslam'ın kutsi kitabı Kur'an-ı Kerim'in bunu açık bir şekilde yazdığını söyledi. Hakikaten bu hal Kur'an-ı Kerim'de açıklanıyordu. Bunu öğrenince Kur'an-ı Kerim'in Allahü Teala'nın kelamı olduğuna inandım. Hak din olan İslamiyet'i seçtim. Birbirine karışmayan iki denizin bulunduğu hususunda birkaç ayeti kerime vardır. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerinin ki tuzlu ve acı iki denizin arasına bir engel, aşılamaz bir serhat koyan odur. Furkan Suresi 53. ayeti. İki deniz birbirine bitişikken Rabbinizin koyduğu engelle birbirine karışmaz. Rahman Suresi 19-20. ayetler. İki deniz arasına perde koyan Neml Suresi 61. ayeti. İki denizden biri tatlıdır, harareti keser, içimi kolaydır. Diğeri de tuzludur, boğazı yakar. Fatır Suresi 12. ayeti. Yukarıdaki bilgileri Kur'an-ı Kerim'de bildirilen şeyler fen bilgilerine uymuyor. Muhammed Aleyhisselam arkadaşlarıyla kendi yazdı diyenlere cevap olarak yazıyoruz. İslam alimleri, tefsir ilminin mütehassısları, ayet-i kerimeleri zamanlarındaki fen bilgilerine göre tefsir etmişlerdir. Biz burada Kur'an-ı Kerim'in her asırdaki fen bilgilerine uygun olduğu gibi, en yeni keşiflere de muvafık olduğunu göstermek istiyoruz. Her ayet-i kerimenin birçok, hatta sonsuz manası vardır. Çünkü Allahü Teala'nın bütün sıfatları gibi kelam sıfatı da sonsuzdur. Bu manaların hepsini ancak Kur'an-ı Kerim'in sahibi, yani Allahü Teala bilir. Bunların çoğunu sevgili peygamberine bildirmiştir. Bu mübarek peygamberi de münasip gördüklerini eshabına haber vermiştir. Yukarıda verdiğimiz malumat, o manalar deryasından birkaç damla olabilir kanaatindeyiz. Şimdi biz bütün bu fen adamlarına, acaba bu hakikatleri bundan tam 1400 sene evvel okuma yazma öğrenmemiş olan bir zat düşünebilir miydi diye soracak olsak, onlar böyle şey olur mu? Bugün bu hakikatlere varmak için insanlar sayısız kitaplar okumuşlar, sayısız tecrübeler yapmışlar, ve ancak asırlardan sonra bu hakikatlere varmışlardır. Bu tecrübeleri yapabilmek için uzun seneler okumak, muazzam laboratuvarlar kurmak, birçok hassas aletleri hazırlamak ve kullanmak icap eder diyeceklerdir. O halde okuma yazma öğrenmemiş olan ve tamamen cahil bir muhitte yetişen bir zatın böyle muazzam ilmi hakikatleri kendiliğinden bulup ortaya koyması düşünülebilir mi? Elbette ki düşünülemez. O halde Kur'an-ı Kerim'in Muhammed aleyhisselam tarafından yazıldığı iddiasını yapmak hiçbir bakımdan doğru değildir. Bugün birçok gayretlerden sonra elde edilen hakikatleri bize 1400 sene evvel bildiren bir kitap, ancak Allahü Teala'nın kitabı olabilir. Böyle muazzam bir kudret insanlarda olamaz. Ancak Allahü Teala'da vardır. Yukarıdaki hususları dikkatle okuyan herkes buna inanacaktır. Buna inanmamak taassup, inatçılık ve cahillik olur. Muhammed aleyhisselam Kur'an-ı Kerim surelerini neşrederken ancak Allahü Teala'nın kendisine vahyettiği sözleri naklediyor. Bunları o da diğer insanlarla birlikte öğreniyordu. Resulullah Efendimiz hakkında bütün dünyanın ancak hürmet duyduğunu ve mutaassıp birkaç papazdan başka hiç kimsenin aleyhinde hiçbir söz söylemediğini bir kere daha tekrar edelim. Aşağıda Almanya'da Stuttgart şehrinde 1888 Hicri 1305 senesinde yayımlanmış olan Kürşner Ansiklopedisi'nin Muhammed ve İslam dini hakkındaki yazısını beraber okuyalım. Bu yazıyı bir ansiklopediden almamız, bu gibi kitapların tamamen her hususu yanlış yazamayacaklarına göre, bazı hususları doğru yazmak mecburiyetinde kalmaları sebebiyledir. Bizi burada asıl alakadar eden kısım, Peygamber Efendimizin ahlakı ve meziyetleri hakkında kullanılan sözlerdir. Daha bundan 100 sene evvel, İslam dini hakkında Hristiyan din adamlarının neler düşündüğünü de bildirdiği için, bu parçayı tamamen tercüme ederek sizlere sunuyoruz. Muhammed aleyhisselamın künyesi Ebu'l-Kasım bin Abdullah'tır. İslam dininin müessisidir. 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de doğmuştur. Küçük yaşından beri ticaretle meşgul olmuş, çok seyahatler yapmış, halk ile temas etmiş, her şeyi öğrenmeye heveslenmiştir. Daha genç yaşında zengin bir tüccardan dul kalmış olan ve işlerini takip için kendisini yanına almış bulunan Hatice ile evlenmiştir. 610 senesinde kendisinin peygamber olduğuna ve Allah tarafından kendisine vahiy geldiğine inanmış ve tek Allah mefhumunu birçok putlara tapan Araplara tebliğ için büyük bir gayretle faaliyete geçmiştir. Muhammed aleyhisselam, Allah tarafından bu vazifenin kendisine verildiğine bütün kalbiyle inanıyordu. Mekke halkının büyük kısmı kendisinin aleyhinde olduğu, fikirlerini şiddetle reddettiği, hatta kendisini öldürmek istedikleri halde mücadelesini, faaliyetini durdurmadı. Nihayet kendisine karşı çıkanların fazla taziki üzerine 622 senesinde Mekke'den ayrılarak Yesrib yani Medine şehrine gitti. Müslümanlar bu harekete hicret adını verirler ve takvimlerini bu tarihe göre başlatırlar. Muhammed aleyhisselam Medine'de birçok taraftar buldu. Bir putperestlik dini olan eski Arap dinini tamamen ıslah, onlara Allah'ın bir olduğunu ispat etmek istiyordu. Muhammed aleyhisselamın bildirdiğine göre hak din olan İbrahim aleyhisselamın dininde bildirdiği esaslarla, Musa ve İsa'nın aleyhisselam bildirdikleri dinlerin esasları birdi. Fakat sonradan bu dinlerin içerisine bozuk itikatlar, inanışlar karıştırılarak tahrif edilmiş, Yahudilik ve Hristiyanlık şeklini almıştı. Muhammed aleyhisselam, bütün bu dinlerin birbirinin temadisi, devamı olduğunu ve en temizlenmiş şeklinin ise ancak İslamiyet olduğunu herkese anlatıyordu. İslam demek, kendini tamamen teslim etmek demektir. İslam dininin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer dinlerin kitaplarında yalnız manevi hususlardan bahsolunurken, Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda içtimai, iktisadi ve hukuki hükümler de mevcuttur. İnsanlara dünyada neler yapmaları lazım geldiği hakkında, Hatta medeni kanun şeklinde olan hükümler çoktur. Aynı zamanda nasıl ibadet edileceği, nasıl oruç tutulacağı, vücudun nasıl yıkanacağı hakkında emirler bulunduğu gibi, diğer insanlara ve başka dinden olanlara karşı nasıl hüsn-i muamele edileceği hakkında da malumat vardır. Kur'an-ı Kerim, Müslüman olmayan zalim hükümetlere karşı mücadeleyi emreder. Bütün esası tek Allah'a ibadet etmektir. Dini resimleri, heykelleri men eder. Şarabı ve domuz etini yasaklar. Musa ve İsa'yı da aleyhisselam peygamber olarak kabul eder. Fakat bunların derecelerinin son peygamber olan Muhammed aleyhisselamdan daha aşağı olduğunu bildirmiştir. İslam dinini kabul edenler ve onun emirlerine uygun olarak yaşayanların ahirette içinde dünya zevkleri, nehirler, meyveler, ipekli sedirler bulunan cennete gideceklerini ve orada kendilerine genç ve güzel huriler verileceğini müjdeler. Muhammed aleyhisselam gayet güzel huylu, güler yüzlü, kibar tavırlı ve çok dürüst bir zat idi. Daima hiddet ve şiddetten kaçmış, hiçbir zaman zulüm yapmamıştır. Müslümanların daima iyi huylu, güler yüzlü olmasını istemiş, cennete iyi huy ve sabırla gidileceğini bildirmiştir. Doğru sözlülüğü, merhameti, fakirlere yardımı, misafirperverliği, şefkati, daima Müslümanlığın esas temelleri olduğunu beyan etmişti. Daima kanaatle yaşamış, debdebe ve gösterişten kaçınmıştır. Müslümanlar arasında hiçbir sınıf farkı tanımamış, en fakir bir Müslümanın bile hatırını saymıştır. Büyük bir zaruret olmayınca zora başvurmamış, bütün meseleleri tatlılıkla, anlaşmayla, nasihat ve izahla halletmeye uğraşmış ve çok kereler bunda muvaffak olmuştur. 630 tarihinde tekrar Mekke'ye dönerek bu şehri kolayca fethetmiş ve çok kısa zaman içinde yarı vahşi Arapları dünyanın en medeni insanları haline getirmiştir. İslam dini her birinin hakkını tanımak şartıyla bir erkeğin 4'e kadar kadınla evlenmesine izin vermektedir. Muhammed aleyhisselam 8 Haziran 632 tarihinde vefat etmiştir. Künçler Ansiklopedisi. Ansiklopedinin bu yazısını okuduğumuz zaman şu kanaate varıyoruz. Bunu hazırlayan tarihçi, İslam dininin Allahü Teala'nın dini olduğuna tam inanmasa bile, bu dinin mükemmel bir din olduğunu ve tek Allah'a inanmayı emrettiğini, vahşi Arapları medeni yaptığını kabul etmekte, hele Peygamber Efendimiz'den pek büyük bir medh ve sena ile bahsetmektedir. İşte ne mükemmel bir insan olduğunu bütün dünyanın tasdik etmek mecburiyetinde kaldıkları Muhammed aleyhisselama, son derece dürüstlüğü ve sadakati sebebiyle en büyük düşmanları, azgın kafirler dahi Muhammedül Emin, yani kendine güvenilir Muhammed derlerdi. Bu kutsi vazifeyi her türlü müşkilata rağmen devam ettirdi. Ayet-i kerimelerde mealen buyruluyor ki, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayeti. De ki ey insanlar, ben Allah'ın hepiniz için gönderdiği Resulüyüm. Araf suresi 158. ayeti. Rabbinin sana verdiği nimetlerle mecnun değilsin. Senin için bitmeyen sonsuz mükafat vardır. Elbette sen en büyük ahlak üzresin. Kalem suresi 2-4. ayetler. Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmez. Sebe suresi 28. ayeti. Alemlere, cin ve insanlara ilahi azapla, korkutucu, uyarıcı olarak Furkan'ı, Kur'an'ı kuluna Muhammed aleyhisselama indiren Allah'ın şanı ne yücedir. Furkan suresi 1. ayeti. De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, yemin olsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar. İsra suresi 88. ayeti. Muhammed aleyhisselam kendi arzusuyla konuşmaz. Çünkü o, tevhidi ilan ve şirki yok etmek ve dini yaymakla emrolunmuştur. Onun din işlerinde konuşması ancak vahidir. Necm suresi 3. 4. ayetler. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Şu var ki, bana ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyolunmuştur. zatında benzeri, sıfatlarında şeriki, ortağı yoktur. Rabbine kavuşmak isteyen bir kimse, ameli salih, faydalı iş işlesin ve Rabbine kulluk etmekte hiç şerik, ortak koşmasın. Kehf suresi 110. ayeti. Bütün bu zikrettiğimiz hususlar, beyan ettiğimiz hakikatler, tertibindeki ilahi nizam, Kur'an-ı Kerim'in dünyanın en büyük mucizesi olduğunu, inansın inanmasın herkese gösteriyor. Ayet-i kerimelerde mealen buyruluyor ki, bütün dinlerden üstün kılmak üzere, peygamberini hidayet ve hak din İslam'la gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Fetih suresi 28. ayeti. Müşrikler istemeseler de, İslam dinini diğer bütün dinlerden üstün kılmak için, Resulü Muhammed aleyhisselamı, sebebi hidayet olan Kur'an ve İslam diniyle birlikte gönderen Allahü Teala'dır. Saf suresi 9. ayeti.